Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
Tabii ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde.
Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ben Korhan Gümüş. Yeni bir Metropolitika programında birlikteyiz. Bugünkü programın konuğu Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi sevgili Tansel Korkmaz. Tansel, hoş geldin programa.
Merhabalar.
Evet, bugün ne konuşacağız? Aslında duyuru da yaptık daha önceden. Taksim Kentsel Tasarım Yarışması'nın sonuçları açıklanan geçtiğimiz hafta. Kentsel Tasarım Yarışması'nı konuşacağız. Ama biraz da tabii Taksim'i ve çevresinde yer alan bütün o bağlamı tekrar bir değerlendirerek konuşacağız. İstersen böyle bir giriş yapayım. Taksim Meydanı diyoruz. Hepimizin bildiği bir herhalde Türkiye'nin en önemli temsil sahnelerinden biri. Ama aynı zamanda tabii düzenlenmiş 1940'lara doğru düzenlenmiş bir alandan söz ediyoruz. Buradaki ahırlar kışla işte aslında geziyle bütünleşik olarak ele alırsak hava gazı fabrikasına kadar uzanan Dolmabahçe'deki büyük bir alanın, mezarlıkların dönüştürülmesiyle elde edilen kentin merkezindeki büyük bir parça. Büyük bir kent ögesinden söz ediyoruz. Yani sadece bir meydan değil. Meydan da onun bir ögesi, bir tören alanı. Böylece başkent olmaktan çıkan İstanbul'un tören alanı olarak Taksim belirleniyor. Bu yer seçimi oldukça anlamlı. Çünkü daha önce Dolmabahçe'de bir tören alanı var. Bu da modernleşme sürecinin bir parçası. Sahildeki bütün o Osmanlı modernleşmesinin bütün kamusal tören sahnesi aslında bir anda Beyoğlu'na taşınıyor, Pera'ya taşınıyor ve ilginç bir şekilde taşınıyor. 19. yüzyıl kapitalizminin dönüştürmüş olduğu kopolit merkez Pera ile 20. yüzyıl başlarında gelişmekte olan modern Şişli arasındaki bölgeyi hedefliyor. Burayı dönüştürmeyi hedefliyor. Elektrikli tramvayların çalışmasıyla birlikte şehir bir ötesine sıçmış vaziyette kuzeye doğru gelişiyor ve arada kalmış bir bölge burası. O yüzden İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın bu projeyi tutmak için çıkarmış olduğu bir kitap var. Yenileşen İstanbul isimli bir kitap. Burada Vali Bey Fransızca olarak bu tanıtım kitapçığında bu alan için şöyle bir şey söylüyor. Burası alelade bir park değil. Yani bir park değildir derken 6. dairenin yapmış olduğu tepe başını kastediyor belki. Belki de kışlanın hemen yanındaki gene belediye bahçesi olarak adlandırılan, bira içilen, manzara seyredilen bir teras var. Orayı kastediyor belki de. Burası alelade bir park değildir. Benzerlerini Avrupa başkentlerinde gördüğümüz türden bir promenat bahçesidir diyor. Yani henüz gezi sözcüğü yok ortada. Gezi Türkçe'ye çevrilmemiş. Onun yerine promenat sözcüğünü kullanıyor. Şimdi belki o tarihlerde hani gezi dense kimse bir şey anlamayacak. Hiç olmazsa Fransızca bilenler anlar diye. O sırada entelektüeller ve bürokratlar Fransızca bildiği için gezi demek yerine promenat ismini kullanıyor.
Ve bir de onun içi daha dolmuş oluyor aslında promenat. Hani daha içi dolmuş bir terim oluyor. Buradan şeyi de anlıyoruz. Daha Türkçe'de o kadar içi dolmuş bir şey yok ona karşılık gelen.
Gezi yok henüz yani evet. O sırada kullanılan evet. Bir sözcük değil. Böylece kamuoyuna efendim sunuyor demeyeyim, vali bey prezante ediyor şeyi. Ya bu yeni kamusal alan kavramını çok önemli bir tüyo var burada. Promenat derken yepyeni bir kamusal alan anlayışından söz etmek kendisi. Yani Avrupa başkentlerinde görülen hani bu büyük özellikle fuarlarıyla, sergi salonlarıyla, sanat galerileriyle modern bir kamusal alan. Bu kitapçığın konusu Türk'ün direktifiyle daveti tanınmış Fransız mimar, şehir planlamacısı Henri Prost'un hazırladığı projeyi tanıtmak. O düzenlemeyi tanıtmayı amaçlıyor bu kitap zaten. Yani 200 yıldır zaten Osmanlı başkenti Paris'in peşinden koşuyor bu kamusal alan anlayışında. Nihayet devlet elini uzattığında İstanbul'a planlamasından, o peşinden koştuğu şehrin planlamasından sorumlu kişiyi, Paris'in şehir plancısını Henri Prost'u davet ediyorlar. Bu program onunla gerçekleşiyor ve önemli bir kamusal alan tasarımı içeriyor. Önemli bir de kopuş içeriyor aslında. Çünkü kültürel alanın bir şekilde kamusallaştırılmasına hizmet edecek bir mekandan söz ediyoruz. Yani Beyoğlu'ndaki özel kafe dansanlar, tiyatrolar, sinemalara karşılık modern cumhuriyetin kültürü kamusallaştırdığı bir alan. Ne var burada? Bir kere opera var. Çok amaçlı salon var. Spor ve sergi sarayı. Açık hava tiyatrosu. Yani daha önce biraz hani şirketlere bırakılan gaz, su, elektrik, ulaşım gibi şehirsel kamu hizmetlerinde olduğu gibi. Kültür de bu şekilde, yani Cumhuriyet döneminin aslında çok önemli bir şeyini, kültürel alandaki dönüşümünü gösteren bir kültürel dönüşümü gösteren bir alan. Şehrin kültürünün kamusallaştırılması için yapılmış bir düzenleme gibi. Bir taraftan da gerçekleştirilen bir proje. Dolayısıyla yani proje programın da çarpıcı noktası tabii bu Taksim Meydanı. Yani çünkü Taksim Meydanı dediğimiz şey de aslında kendi başına bir şey değil. Aslında bu programın içinde bir tören alanı olarak, bir gösteri sahnesi olarak yapılıyor, inşa ediliyor. Ve bu işlevsiz kalan ahırların yıkılmasıyla elektrik tramvay ortaya çıktıktan sonra bu resmi tören alanına dönüşürken işte burada bir şey ortaya çıkıyor aslında, bir gerilim. Bir taraftan resmi tören alanı ama bir taraftan da sivillerin de kullandığı bir alan ve her zaman iktidarla birebir örtüşmeyen bir alan. Zaten bu yüzden bu tören alanı, bu gösteri alanı çok katmanlı bir siyasal hafıza mekanına dönüşüyor. Bunun için hani belki şunu programın başında söylemek doğru olur. Hani bir kamusal alan olarak tasarlanıyor fakat bu kamusal alan kavramı zaman içinde değişikliğe uğruyor. Gezi olayında olduğu gibi. Dolayısıyla istersen burada başlayalım. Bu yarışma bu alanı dönüştürmeyi, güncellemeyi hedefliyor. Bunda başarılı olup olmadığını tartışacağız. Bu kamusallık fikrini dönüştürüp dönüştüremediğini konuşabiliriz. Diğer taraftan da projeleri değerlendirebiliriz. Şöyle kabaca, çünkü yarın bir kolokyum var. Perşembe günü bir kolokyum düzenleniyor. Bu kolokyumda da bunlar tartışılacak. Biz taze taze ortaya çıkmış olan şeyleri, görselleri, imajları ilk önce bir konuşalım istersen.
Evet, belki gerçekten işte yarışmanın formülasyonundan başlayabiliriz. Ben hani bunun oldukça problemli olduğunu düşünüyorum ama bunu daha önce de konuşmuştuk. Hani Haliç yarışmasını falan da problemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, yani mimari yarışmalar iki şekilde ele alınabilir. Bir tanesi daha mütevazi ölçeklidir ve işte proje elde etmek içindir gerçekten. Ama bu proje elde etme sürecini daha herkese açmak içindir, daha gençlere fırsat vermek içindir. Ki onun çok önemli bir fonksiyonudur, desteklenmelidir bence. İkinci tür yarışmalarsa böyle çok daha dönüştürücü, mimarlık düşüncesini, bizim kente bakışımızı, mimarlığa bakışımızı dönüştürecek yarışmalardır. Yani hemen akla işte Pompidou yarışması, La Villette yarışması falan geliyor.
Bugün biz hala bu tartışmaların sürdüğü şeylerden, evet, söz ediyorsun.
Tabii.
Peki sence, tabii, Taksim konusu profesyonel ortamda, uluslararası profesyonel ortamda fırtınalar yaratacak, zihinsel fırtınalar yaratacak konulardan biri haline getirilebilir miydi? Yani böyle bir potansiyeli var.
Getirilebilirdi. Getirilebilirdi aslında. Çünkü aslında şey hafızasına da baktığımızda, değil mi? Taksim çok kısa bir süre önce bütün dünyanın ilgilendiği Gezi Parkı, Gezi ilgilendiği bir yerdi. Dolayısıyla o ilginin sürdürülmesi sağlanabilirdi. Ya bence ulusal ölçekte bile aslında şey yapmadı, değil mi? Çok tartışma açmadı. Hiç tartışma açmadı hatta.
Aslında projenin başlangıç safhasında, yani şartname hazırlık safhasında bu önerildi. Yani bu işin aslında bir mimari eleştiri ve bir kamusal platformda hazırlanması gerektiğini, yani basit bir, senin söylediğin gibi, yani bir tasarım elde etmek için, bir proje elde etmek için yapılacak bir yarışma değil. Aslında bunun,
evet,
kültürel politik boyutu çok güçlü. Dolayısıyla bu konunun aslında projeler bittikten sonra tartışılması değil, hani başlangıç safhasının yapılandırılmasında profesyonelliğin bir gereği olarak mimari tartışma ortamında şey yapılması, geliştirilmesi gerekir diye.
Evet, şüphesiz. Yani Pompidou'yla La Villette'i hatırlarsak, başkaları da var şüphesiz ama ilk akla gelenler bunlar. Yani mesela Pompidou ile birlikte Fransa kendi kültür politikalarını gündeme getirmişti, değil mi? Bununla ilgili bir tartışma açmıştı. Ve bunu yenilemek için aslında kendilerinin kültüre bakışını, daha merkeziyetçi yapılarını falan yenilemek için o yarışmayı bir fırsat olarak görmüştü. Evet. Ve onun etkilerini sonra çok uzun zaman gördük. Yani ben hala bu son dönemleri tartıştığım derste Pompidou'yu çok önemli bir case olarak gündeme getiririm. Hala o tartışmanın geçerliliği var ve dönüştürücü gücü var. Bu çok etkileyici. Ya da La Villette mesela sadece orayı canlandırmak için değil, 21. yüzyılın parkı ne olmalıdır sorusuyla gelmişti. Ve işte sadece Schumi'nin projesi değil, Kullas'ın projesini de bugün çok konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani dolayısıyla aslında yenilikçi fikirlerin gelmesi, radikal projelerin önerilmesi sadece mimarların cevvaliyle olmuyor. Aslında o çağrının çok ilham verici, provokatif olmasıyla falan mümkün oluyor. Onun için doğrusu ben biraz bu yarışmanın da diğer yarışmaların da çağrısının böyle çok iyi niyet listesi gibi olduğunu düşünüyorum. Ha, yani hani böyle daha çağdaş anahtar kelimeleri kullanmak, o kavramları kullanmak, bunları sıralamak, aman onu da unutmayalım, bunun da, yani çok iyi niyetli olduğunu görüyorum. Hani bununla söyleyecek, evet, bir şeyim yok ama
işte yarışmayı
iyi niyet listesi olamaz yani. Evet.
Yarışmayı düzenleyenlerin tek başına yapabileceği bir iş de değil. Yani belediyenin, şüphesiz, de tek başına,
evet,
profesyonel ortamın aslında buna hazır olması gerekiyor. Ya da bunu burada yaşartmak gerekiyor. Şimdi biz ne dedik? Proust veya işte bu 1939'larda başlayan bu programın bize sunmuş olduğu bir kamusallık biçimi var. Bu kamusallık biçimi güncellenmesi gerekiyor. Çünkü neoliberal dönemde çöktü. Yani içine oteller yapıldı. Taksim gezisinin içine. İşte şeylerin, kurumların işletmesi şeye dönüştü, basit bir ayrı bir şirkete dönüştü, Lütfi Kırdar vesaire. İşte yani aslında bu program güncellenmeye ihtiyaç duyuyor. Bu kamusallık biçimi nasıl güncellenebilir dediğimizde de bunun hem dünyada örnekleri var, hem de Türkiye'de aslında Gezi olayı gibi bir şey var. Taksim platformunun yıllarca sürdürdüğü mücadele var. Ta Özen zamanında, Dalan zamanında, zamanında, Topbaş zamanında, Tayyip Erdoğan zamanında mücadele verdi Taksim platformu, bu tünellerin ve buranın işte bir AVM yapılmasına karşı çıktı. Şimdi bu kamusallığın modern görünüm altında aslında bize gizli bir kimlikçilik hareketine dayanan bir entelektüel uğraş gibi gözüküyor mimarlık. Halbuki mimarlığın böyle bir kimlikçilik hareketinin içinde sınırlandırılmaması gerekiyor, değil mi? Yani bu entelektüel işlemin aslında tam tersine hayırseverlik gibi gözüküyor işte Türkiye'de. Entelektüel bıraktılar. Tam onları damarlandırıyor. Yaşadıkları bütün her şeyi ilgilendiriyor, değil mi?
Tabii. Dolayısıyla... Tabii yaşamın dönüşmesi için çok önemli aslında, değil mi? Yoksa bildiği gibi akıyor aslında her şey. Halbuki bazı zamanlarda, bazı yerlerde bir kuvvetli değişim gerekiyor nefes almak için. O fırsatları kaçırıyoruz biz aslında.
Evet, ben şimdi şuradan başlamak istiyorum aslında biraz da hani projeleri konuşmaktan çok. Şimdi bu imajlar meselesi. İmajlar bizi içerik üzerinde konuşmaya zorluyor. İçeriği dayatıyor. Yani diyoruz ki şu yanlış olmuş, şu bu olmuş. Yani oraya ağaç dikilir mi? Taksim meydanı değildir. Burası bir gösteri. Aslında imajlar bize içerik üzerinde konuşmaya zorluyor. Ama biz bu içeriğe sıkışıp kaldığımız zaman, yani projelere baktığımızda, bunları canlandırma teknikleriyle bize sundukları için malzemeler, mesela taşlar, topraklar, ağaçlar, biz içeriği görüyoruz. Onun üzerinden konuşuyoruz. Bu imajların dışındaki her şey yapılıyor. Böylece temsiller gösterilenin kayıtsız şartsız egemenliği altına giriyor, tahkümü altına giriyor. Oysa bütün süreci yapılandıran eylemler gösterenler üzerinde gerçekleşiyor. Yani o süreci yapılandıran bütün eylemler bu fikirlerin, bu bilgilerin nasıl üretildiğiyle ilgili kararlardan ve eylemselliklerden oluşuyor. Şehir planlama eylemliklerinde asıl uğraşlar, kapasiteler, güçler orada saklandığı için gösterilenler dünyası bir tür ölüler dünyasına dönüşüyor. Oraya sıkışıp kalıyoruz. Hep içerik konuşuyoruz. Bu yüzden hayalet şehirlerde yaşamaya başladık. Ne kadar gösterilenlerin canlı olduğunun farkında olsak bile, katılımla onları bu planlama sürecine katmaya çalışsak da, temsil sahnesine sokmaya çalışsak da bu imkansız. Çünkü modernleşmenin asıl meselesi gösterilenin yerine geçtiğin canlı olduğunu sadece bilmek değil, gösterenin yani temsilin de canlı olduğunu fark etmek. Yani bu imkansız bile olsa temsili canlandırmak için uğraşmak. Bu çok imkansız gibi gözükebilir ama bütün teknikler, yaratıcı teknikler, temsilin canlı olduğunu kabul etmeye çalışmak. Yani bu koşullarda yapılabilecek tek şey bu çünkü. Eğer biz bu temsilin, yani gösterenlerin canlandırılmasıyla ilgili bir faaliyette bulunmaz, sadece içerik konuşursak, o zaman yarışma bu canlandırma için olumlu bir teknik. Çünkü farklı düşünceler ortaya çıkıyor ama o yarışmayı düzenleyen öznenin canlandırılmasını ihmal ediyoruz. Değil mi? Evet. Halbuki böyle bir yarışmanın asıl öznesinin canlı olması gerekir. Şeyin değil, yani yöntemin olumlu olması, yarışma düzenlenmesi değil. Yani bu elbette ki eğer Binali Yıldırım kazansaydı bir yandaş mimarlık ofisine verecekti bu işi. O projenin tamamlanmasını, belki tünelleri de bir müteahhite verecekti falan, o şekilde yürüyecekti. Şimdi İmamoğlu ekibinin, Ekrem İmamoğlu, aslında bir yenilikçi adım attı. Yani bunu olumlu karşılamak lazım. En azından uygulama aşamasında bize dayatılan bir proje yok. Henüz daha kurgulama aşamasındayız ve konuşabiliyoruz. Böylece hataları da görünür kılıyor. Bu yöntemin aslında olumlu bir özelliği var. Bu açıdan yarışmayı düzenleyen kişileri şey yapmak lazım. Yani teşvik etmek lazım. Yaptığınız şey yanlış değil. Doğru bir şey yapıyorsunuz. Sizi destekliyoruz. Ancak burada bazı eksikler var. Bu eksikleri de görmek ve göstermek de bizim işimiz. Yani bunu tartıştıkça zaten daha başarılı olmayı ihtimali artıyor.
Tabii. Yani gerçekten diyalog dediğimiz şey aslında karşılıklı konuşmak değil. Konuşulanların birbirini dinleyerek, söylediklerini içererek, karşısındakinin söylediğini içererek cevap verebilmesi. Yani böyle bir kıvraklık, düşüncenin hızla akmasını falan da gerektiriyor. Onun için sadece eleştiriyi açmak değil, o eleştiriyi dinlemek ve içermek, içselleştirmek çok çok önemli. Yani ben bunun henüz daha gerçekleştiğini görmüyorum doğrusu. Ve yani o şeye de baktığımızda, senin söylediğin gibi imgelere de baktığımızda, orada herhangi bir tazelenme, İstanbul'a yepyeni bir bakış, Taksim'e yepyeni bir bakış falan göremiyoruz. Bunu göremememizin nedeni, daha önce söylediğim gibi, yani projenin sunulmasında, yarışmanın sunulmasında saklı diye düşünüyorum ben.
Çünkü ben de aynı fikirdeyim.
Evet, o sunuş yepyeni bir düşünceyi davet etmiyor. Yani aslında alanın tarif edilmesiyle de başlıyor. Yani ben bunu daha önce de söylemiştim. Bu yarışmalar dizisinde hep ben bunu görüyorum. Böyle 80'lerin İBA yarışmalarını hatırlatıyor bana. Hı hı. Böyle daha kente sadece bir morfoloji, bir form olarak bakmak. Ve bu çok eleştirilmişti. Ki İBA'nın kendisi de aslında çok şey heyecan verici bir evet, gelişmeydi. Tabii. Bunu da o zaman da takdir ettik. O zaman da çok etkilendik. Ama sonra sonuçlarını görünce bu çok eleştirildi. Bu sadece bir kent morfolojisi üzerinden düşünmenin problemi. Burada da yarışmanın sınırlarına baktığımızda aynı problem. Yani Taksim sadece bir böyle sınırları belli bir meydan değil. Aslında bir boşluk, her zaman da bence çok sorunlu olmuş bir boşluktu. Tanımına falan baktığımızda. Dolayısıyla aslında yarışma bir davet olmalıydı. Bugün Taksim'i nasıl görüyoruz, değil mi? Yani İstanbul makro formunun içinde bugün Taksim nereye yerleşiyor? Bir yandan şeyi de biliyoruz çünkü başka yenilikler de oldu. Taksim eskiden çok önemli bir transfer merkeziydi. Halbuki o transfer merkezi işlevini şimdi başka yerler yüklendi. Dolayısıyla mesela bunu da düşünmek gerekir. Bu çekildiğinde acaba Taksim'i yine canlı kılacak olan şey neydi? Sonra işte bir takım travmalar, bunları üstesinden gelmek için yani kent dayanıklılığını nasıl artırıyor? O travmaları nasıl üstesinden geliyor? Bugün Taksim nasıl bir şey yükleniyor? Hem kendi popülasyonuna baktığında, hem işlettiğinde, yani bunun iyi gelendirilmesi gerekirdi bence. Çünkü bir düşüm yaşanıyor. Hakikaten insan sağa sola baktığında oradaki popülasyonda da bir değişim görüyor. Ve hep bu bir problem olarak altı çiziliyor. İşte artık sadece hani göçmenlerin falan orada olması. Bunun bir problem değil, bir şeye dönüştürülmesi aslında. Avantaja dönüştürülmesi, o çok kimlikliliğin bir avantaj olarak görülmesi, o boşluğun tekrar tanımlanması. Yani kamusal alanın, kamusal programların ta Prost'un zamanında yapıldığı gibi tekrar nasıl düşünebileceği, kent parkı, kent boşluğu dediğimiz şeyi tekrar düşünmek, hafıza, koruma ve dönüşüm meselesini bugün nasıl düşünebiliriz? Yani stratejiyi de tekrar düşünmeye bir çağrı olabilirdi. Ve Taksim'in kent içinde üstleneceği yeni görevleri düşünmeye bir çağrı olabilirdi. Ben dediğim gibi yarışma şeyine baktığımda, briefine baktığımda bunu görmüyorum. Onun yerine bir iyi niyet listesi görüyorum. O zaman da elde edilen projeler aslında o iyi niyet listesine bir cevap olmaya başlıyor. Her yerde gördüğümüz imgelerden, renderlardan farklı olmamaya başlıyor. Bu da aslında gerçekten belediyenin o heyecanına cevap vermemiş oluyor. Yani daha belediyedeki o yenilenme isteği, o heyecan ve aynı zamanda da İstanbulluların belediyeden beklentilerine bunlar cevap vermemiş oluyor. Biraz şey kalıyor, daha sıradan, daha bildik şeyler olmaya başlıyor. Onun için belki belediyenin bu konuda böyle acaba bu yarışmalar nasıl ele alınabilir diye, hani bir durup sürekli yarışma açmaktansa belki bir durup hani bunu bir şey konu edebilir, bunu tartışmaya açabilir ve hani dinlemeye de istekli olabilir diye düşünüyorum doğrusu.
Açıkçası şeyde bir problem var. Yani mimari profesyonelliği belirleyen ortam aslında piyasa güdümünde geliştiği için, yani işte iş merkezleri, gökdelenler, şeyler, bu rezidans mimarlığı, burada işte bu gösterinin egemenliği söz konusu. Yani bu renderlar, imajlar üzerinden hep sunmak, yani mimarlıkta ele almak. Oysa ki bu sözünü ettiğimiz kamusallığı güncelleme meselesi, yani bu kamusal alanı güncelleme meselesi yalnızca gösterilenler boyutunda kalmayıp gösterenleri de, yani yarışma mesela gösterenleri harekete geçiren bir yöntemdir. Aynı şekilde programda, şartnamede aynı yöntemle yönetim iradesine bağlı bir çaba olmakla birlikte bu profesyonel mekanizmaları ve kamuoyu yapıcıları mimari eleştiri ortamlarını harekete geçirmeye çalışabilirdi. Yani bunun da ancak mümkün olabilirdi. Belki bu kamusallığı güncelemek sadece mimarlara bırakılması ya da sadece belediye yönetimine bırakılması mümkün değil. Zannedersem bu yarışma bizim mimarlıktan, yani mimarlığın kamusal boyutu hakkında ne anladığımızı ortaya koyuyor. Yani biz aslında mimarlığın kamusal boyutunu hiç düşünmemişiz. Kamusal boyutu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani yarışma düzenlemek güzel bir fikir. Bu kamusallığı güncellemek için önemli bir teknik, önemli bir araç. Ama bu kamusallığı güncellemek için mesela ben birçok mimar olmayan kişiyle konuştuğumda Taksim meselesini, hiç alakaları yok konuyla. Yani böyle bir sorunun onları davet ettiğini görüyorum. Yani böyle bir ele alan tersine o renderları gördükleri zaman ay ne güzel çalışmışlar. Hani resim yapar gibi. Bu şeye resimlerin yani bu içeriye mahkum olmak gibi bir şey. İnsanların bu alandaki fikri güzel olmuş, hoş olmuş falan gibi lafların ötesine geçemiyor. Oysa ki burada hani Prost 36 yılında başlayan zihinsel mesaisinde bir radikal şey ortaya attı değil mi? O dönemin özelliklerine göre onun bir mesaisinin radikal bir özelliği vardı. Şehrin kamusal hayatını dönüştürmek gibi. Evet. Bugün niye yapılamasın bu değil mi? Bugün de aslında en azından denenebilir. Yani başarılamayabilir. Ama böyle bir deneme girişimi olmalıydı yarışma. Yani başarmasını ben beklemiyorum. Eleştirebilirdik, başaramadı diyebilirdik ama en azından denenebilirdi böyle bir radikal mesai gene. Bugün çünkü bu ihtiyaç var.
Kesinlikle. Ben mesela şeyi söyleyeyim. Demin Lavillette'i konuştuk. Ben Lavillette'in gündeme getirilmesinin ve Schumi'nin projesinin, Kulhas'ın projesinin açtığı yolların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama bugün Lavillette Parkı'nın iyi bir park olmadığını düşünüyorum mesela. Yani ben Paris'te parka geçecek olsam Lavillette'e gitmezdim doğrusu. Onun için de aslında yani var olan fiziksel dönüşümden çok daha fazla bir dönüşüm elde ediyor açtığı tartışmayla. Yani sadece birinci gelen proje önemli değil. Herkesi aslında 21. yüzyılın parkı ne olmalıdır düşünmeye davet ediyor. Eğer yeterince ilham verici bir şeyse, bir pozisyonu olan bir yarışmaysa. Yani bu şöyle de önemli. Yani tabii ki işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok farklı bir kent vizyonuyla şeye geliyor herhalde. Gündeme gelmeye çalışıyor. Ama biz bu yarışmanın üzerinden bunu göremiyoruz. Yani dolayısıyla aslında hani onların kent vizyonu farklı, değerleri farklı. Bir de mimari yarışmalar var. Onlar da işte güzel imgeler üretiyorlar, şık yerler üretiyorlar gibi bir şey yok. Aslında Büyükşehir Belediyesi'nin çağırdığı bir yer olmalı. Biz bugün 21. yüzyılın İstanbul'unu nasıl düşünüyoruz? 21. yüzyılın Taksim'ini bu İstanbul içinde nasıl konumlandırıyoruz? İşte yeni kamusallıklar nedir? Ve nasıl olmalıdır falan. Yani belediye de bundan böyle beklemeli ayrıca. Yani her zaman çünkü işte vizyon falan çok daha sisli, çok daha potansiyelleri açık oluyor. Halbuki yarışmalar biraz onu ete kemiğe büründürmeye başlıyorlar. Bunun işte birebir karşılığı böyle olabilir diye bir takım şeyler sunuyorlar bize. Dolayısıyla belediye de bundan gerçekten büyük beklentileri olmalı diye düşünüyorum. Yani bu böyle ayrı bir hoşluk, açıklık falan gibi değil de onların vizyonlarını ete kemiğe büründürecek ortamlar olarak düşünülebilir yani.
Evet, burada tabii yani sen biraz şey açısından da bakıyorsun. Yönetim aslında bu şeyle, entelektüel açılımla aslında çok farklı bir yere doğru yol alabileceğini. Yani
evet.
Yönetim bunu kendi başına da belki şey yapamayabilir, tanımak zorunda değil. Ama şehrin profesyonel dünyası içinde bu fikirler tartışılabilir ve aslında İstanbul yönetimi de bu şekilde Türkiye için demokratik bir dönüşümün de belki şeyini sağlayabilir, örneklerini ortaya koyabilir şehir yönetim teknikleri açısından.
Tabii, yani evet, İstanbul'un yani böyle bir rolü var. Kamusal alanlar işte daha demokratik alanlar olmalıdır falan gibi şeyler. Tamam. Ama o nasıl olacak, değil mi? Yani işte o zaman onu yarışmaya açtığın zaman orada işte bunun olma ortamları için bir sürü teklif gelmiş oluyor. Yani söylediğim gibi birinci projeden çok aslında o farklı fikirler, onların tartışılması. O zaman bütün kent de şehirliler de onun üzerinden bir pozisyon almaya başlıyorlar. Kafalarında bir şey oluşmaya başlıyor. Yoksa yani kimi sokakta çevirsek, yani kent meydanları nasıl olmalı desek, işte açık olmalı, demokratik olmalı falan der. Ben kimsenin aksini söyleyeceğini doğrusu düşünmüyorum. Ama bir
evet,
yandan
yeşil
da öyle
olmalı
değil.
da diyebilir.
Evet,
Evet.
tabii ki o da bir iyi niyet listesinin bir parçası. Yani ne güzel işte imgelerde yeşiller var, morlar var falan, su var, hepsi güzel yani. Kim buna hayır
Havuz
diyebilir?
olsun. Evet.
Evet.
Şimdi
Evet.
bir konusu önemli tabii. Hem siyasal hafıza konusu önemli. Yani bu ilişkinin kurulması. Bu meydanın için vardı, niye tasarlandı, neler oldu? Bunun kavranması, yani bir şekilde anlamının, bir mekanı yaparken onun anlamının üzerinde şey yapılması. Şimdi ya ben bu çıkan en büyük hata şu olabilir. Bu çıkanlardan birini seçip halk oylamasıyla falan. Ondan sonra uygulamak olurdu herhalde en büyük hata. Belki o açıdan bu tartışmalar, şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz tartışmanın bence bu sürecin gelişmesine hizmet edeceğini düşünüyorum. Yani böyle bir tartışmaya ihtiyaç var. İstersen bir ara verelim. Sonra özellikle bu halk oyuna başvurmak, projeleri değerlendirmek vesaire gibi konulara tekrar bakarız.
Okay.
Ben bugün Marilyn Manson'dan bir parça seçtim. Born Villain isimli parçayı dinliyoruz. Evet, Metropolitik devam ediyor. Bugünkü programda Taksim Kentsel Tasarım Yarışması'nı konuşuyoruz. Program konuğumuz sevgili Tansel Korkmaz, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi. Tansel, programın ilk kısmında aslında bu şeyle birlikte, hani Prost'un yaptığı müdahaleyle birlikte bir kamusal program ortaya kondu. Yani şehrin merkezinde sadece bir park değil aslında, çok amaçlı salonlarıyla, tören alanıyla, operasıyla, açık hava tiyatrosuyla, fuar alanlarıyla, radyosuyla, stadyumuyla muazzam bir aslında bir kamusallık biçimi ortaya kondu. Ve işte vali o zamanın şeyi içinde, kendi il dağarcığı içinde Fransızca bilgisiyle promenat sözcüğünü kullandı. Ve sonra da 1940'da bu valinin, Lütfi Kırdar'ın sözü gezi olarak Türkçe'ye çevrildi. Peki bu kamusallık biçimi çeviriden öteye geçti mi? Yani biz bu kamusallık biçimini tamam inşa ettik, mekanı inşa ettik, kurumlarını oluşturduk. Operasıyla, şu suyla, bu suyla. Fakat şehirselleştirebildik mi mesela? Bunu tartıştık aslında ilk bölümde bir parça. Ve burada sen şeye değindin. Yani bu zihinsel mesainin radikal bir özelliğine, o da gösterileni konuşmaktan çok göstereni, yani o zihinsel eylemselliğin kendisini konuşmak, onu nasıl kamusallaştırabiliriz? Bence de temel mele bu. Yoksa içerik üzerine şey olursak, hapsolursak, oraya izole olduğumuz takdirde bu mesai zihinsel şeyi değiştiremiyor aslında. Yani radikal olan aslında içerik üzerinde değil sadece. Orada belki semptomlarını görüyoruz ama asıl o zihinsel mesainin göstereni inşa eden mesai. Yani bu yarışma mesela bunlardan biri. Şartnamenin politik kültürel ortama açılması ve bunun şeyle yürümesi. Geniş bir katılımla, uluslararası bir şey içinde profesyonellik şeyi gösterisi haline alması. Yani bir herhalde tam meydanı kadar dünyanın gündemini meşgul edebilecek konu sayısı çok azdır. Yani bu kadar muazzam bir siyasal hafızanın konusu olan, öznesi olan bir mekandan söz ediyoruz. Nesnesi değil, öznesi olan bir mekandan. Bu mekan çünkü şehrin tarihine damgasını vurmuş. Bir eyleyen olarak katılmış, bir fail olarak katılmış şehrin siyasal hayatına. Dolayısıyla bunun herhalde getireceği yankılar muazzam bir şey var. Yani gezi olaylarında bunu gördük. Birinci haber oldu bütün uluslararası televizyonlarda, ya değil mi? Açtığımız zaman televizyonlarda birinci haberdi. Dolayısıyla Taksim gibi bu böyle bir şey hak eden bir yer. Böyle bir özne. Böyle bir özneyi aslında biz bildiğimiz gene yöntemlerle hani bir evet. imaj yaratma yöntemi. Yani mimarlık bloğlarında hani çizilen imajlarla işlemek gibi bir şeyle karşılaşıyoruz. Bunu ilk bir sorum şu olacak. Şimdi bu hak oylamasından söz ediliyor. Ortaya çıkan son 3 şey seçildi ya bu evet. finale kalanlar diyelim. Halk oylaması sence yöntem olarak bir şey kazandırabilir mi bu sürece? Politik boyut.
Ya hani benimsenmesi üstünde konuşulması için bir şey olabilir ama o konuşmanın nasıl bir konuşma olmasını istiyoruz. Bu önemli. Yani sonuçta tabii ki hani Türkiye'de genelde çokça konuştuğumuz şey aslında Türkiye'de entelektüeller bile hani mimarlıkla o kadar yakın değiller. Mimarlık üstüne konuşmaya çok hevesli değiller aslında. Bunun daha konuşulabilir, daha herkesin günlük hayatının bir parçası olabilir bir şey haline getirmek tabii ki bizim görevimiz. Hani bunun üzerinde çok düşünmemiz gerekir bence. Dolayısıyla ama bu kadar düşünülmemiş, yakın hissedilmeyen falan bir konu halk oylamasına sununca sonuçta bence işte hangisi daha şık imgeler meselesine dönüşecek. Yani tabii ki herkes hani daha sokaktaki insan buna baktığında hani o plan kesit üzerinden falan değil de tabii ki işte güzel renderler üzerinden seçimini yapacak. Ben de bunun bir problem olduğunu düşünüyorum tabii ki. Yani o zaman da biz başka bir yerden bir popülizmin yine kucağına düşmüş oluyoruz. Onun için de aslında en başından onun da konuşulması yani çünkü böyle şeyler bir tek toplantıyla tartışıldığında bir şey olmuyor. Aslında o toplantıda biz düşünmeye başlıyoruz. Hani o toplantının da daha sonra açılması, herkesi düşünceye davet etmesi, bunun belli bir sürece yayılması falan ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bir takım örneklerin gündeme gelmesi, onlar üzerinden düşünmemiz falan. Ama bu haliyle bana biraz acele karar verilmiş ve sonucundan da pek bir şey bekleyemeyeceğimiz bir durum oldu.
Şimdi buradaki yani başta da konuştuğumuz gibi eylemliklerin, kapasitelerin, uğraşların şeyin içine saklanmış kalması, bu imajların içine tabii. saklanıyor. Yani biz gösterilenlerin ölü dünyasına sıkışıp kalıyoruz. Gösterilenler dünyası, onlar halbuki temsil. Yani asıl onu yaratan, göstereni inşa eden eylemlikleri hiç dikkate almıyoruz. Mesela diyelim ki İstanbul'un planlanması. İMP denen bir yapı kuruldu ve burada İstanbul planlandı. Sonra planlar çöpe atıldı. Şimdi bu yapının şunu konuşmuyoruz. Sadece planı konuşuyoruz. Bugün de İPA, İstanbul Planlama Ajansı yapılanırken biz bu yapılmayı konuşmuyoruz. Ama yarın öbür planları konuşuyoruz ya da bu yarışmayı konuşuyoruz. Aslında burada hem kamu hem özel olan kendisi eylemsellik alanında aslında bir tekel oluşturan bir yapı var karşımızda. Ve bu aslında şeyi koşullandırıyor. Yaratıcı süreçleri koşullandırıyor. Çünkü şehrin imtiyaz alanı yaratan dünyalar bunlar. Yani bu imtiyaz alanlarıyla, tekelleşmeyle entelektüel hayat gelişmez. Tam tersine entelektüel hayat da filantropi alanına, işte hayırseverlik alanına sıkışıp kalıyor. Bu şehrin en büyük sorunu belki de bu. Yani biz entelektüel üretimi olumluyoruz. Çok iyi diyoruz. Yeni müzeler açılıyor diyelim. Şehirde araştırma merkezleri ama bunlar hep özel alanda. Hiçbir zaman hiçbiri kamusal alana çıkamıyor. Kamusal alanda ise karşımıza çıkan kamu özel karışımı tekeller. İşte tabii. Beltur, İspark, Bimtaş bu tekellerin kamusal alan tahakkümü altına girmiş vaziyette. Ne kadar iyi niyetli olsa bile yöneticiler makinenin kendisini konuşamıyoruz. Yani eylem üreten makineyi. Hep gösterenler şeyde kalıyor, ihmal ediliyor. Biz gösterilenler dünyasının tahakkümü altına giriyoruz. İçerik konuşuyoruz. İşte bizi danışma toplantılarına çağırıyorlar. Çalıştaylara çağırıyorlar. Yüzlerce çalıştaya katılıyoruz değil mi? Deprem zamanından beri. Ve en az yüzlerce her sene katılıyoruz. Ne oluyor sonunda? Hiçbir şey değişmiyor aslında. İşleyiş değişmiyor çünkü içeriye hapsoluyoruz. İçerik içine hapsolduğumuz için süreci etkileyemiyoruz. Bu halk oylaması meselesi de aslında tam içinde böyle bir paradoks içeriyor. Yani inşa edilmemiş bir, yani canlandırılmamış bir gösterinin sadece gösterilenle uğraşmak üzerine kurgulanması ve gösterilenlerin dünyasında ortaya çıkabilecek şeyin de halkın hoşuna gitmesi ya da işte oylamayla seçilmesi. Bu yöntem de belki faydalı olabilirdi eğer kamuoyu şeyi oluşmuş olsaydı tartışmalarla. Ama o zaman zaten yarışma da bambaşka bir düzeyde olurdu.
Kesinlikle. Yani çünkü yarışmanın kendisi de sadece o imgeleri üretmeye mahkum ediyor belki biraz büroları falan. Yani belki biraz şeyden de bahsetmek lazım. Bu hani yarışmanın bir finde var. Aslında her ekibin kendi araştırmasını yapması bekleniyor. Ama o hani ilk aşamada ki bütçe o kadar mütevazi bir bütçe ki 5000 euro verildi zannediyorum her şeye, gruba. Ayrıca zaman da çok kısıtlı. Yani gerçek bir kentsel araştırma o zamanda ve o bütçeyle mümkün değil aslında. Belki bütçenin birçoğu oraya ayrılabilirdi. Çünkü o zaman ellerinde 20 tane o alanla ilgili araştırma olacaktı. Ve belki biz şeyleri de konuşabilecektik o zaman. Hani kentsel araştırma öyle mi yapılır, böyle mi yapılır? Öyle yapıldığında bu oluyor, böyle yapıldığında bu oluyor. Mesela bunun kendisi bile fiyakalı imgelerden çok daha değerli bence.
Evet, yani İPA'nın bütçesi ne kadar bilmiyorum ama yani işte plan hazırlık sürecinde vesaire de aslında bu bütçenin bağımsız aktörlere dağıtılması gerekir. Yani orada kendilerinin oturup kendilerinin plan yapması ya da proje yapması. Hani İMP'de görmüştük. Oturup Süleymaniye projesi yapıyorlardı değil mi?
Tabii.
Kendileri oturup yönetim planını kendileri hazırlamaya kalkıyordu. İşte birkaç danışman hoca alıyor falan. Ya planlama süreci böyle bir şey olamaz. Asıl kapasitelerin dışarıda yani kamunun tabii yapacağı işler var. Düzenleyici olmak ama kamunun aynı zamanda canlandırmak zorunda olduğu bir şey var. Profesyonel dünya var.
Evet. Bir yandan şeyin de farkındayız. Bu araştırmaları en çok yüklenmesi gereken kurumlar, üniversiteler çok krizde aslında. Yani üniversite öyle bir bürokrasiye falan boğuldu ki ve araştırma o kadar belli şeylere sınırlandırıldı ki aslında belli reçetelerle sınırlandırıldı ki üniversite bu araştırmaları gönlünce üretemiyor. Ve belediye o zaman yeni bir alan açabilir aslında kentsel araştırmalar için. Yarışmalar da bunun şeyi olabilir, ortamı olabilir ama bunu yapmamış oldular. Bence bir şey daha yapılmalıydı. Taksim için çok yarışma açıldı şimdiye kadar. Ve bu yarışmaların hepsi raflarda duruyor. Yani ilk önce bunlar üzerinde düşünmeliyiz bence. Niye bu yarışmalar raflarda duruyor? Yani mimari açıdan yetersiz oldukları için mi? Yoksa belki de bu yarışmaların açılması, yönlendirmesi falan yetersizdi. Yani şu an bilmiyorum, ben hani bu konuda bir şey söylemek istemem ama bu konuda düşünmek isterim doğrusu. O zaman da yani bu yarışma açılmadan önce mesela o konudaki bir tartışma çok yararlı olurdu ve bu yarışmaya bir yol gösterirdi. Değil mi? Yani şöyle bir baktığımızda şeyin bile ne kadar az olduğunu görüyoruz. Şu an sınırların bile ne kadar problemli. Çünkü hani bu battı çıktı tünellerinin kendisi çok sorunlu. Yani Taksim'i aslında böyle bir şeye yalnızlığa, kasvetli bir şeye büründürdü. Ulaşmak çünkü çok zor falan. Eskisi kadar hani böyle bir akış mekanı olmamaya başladı. O zaman bu o tünellerin kendisinin ne kadar az problematize edildiğini görüyoruz falan. Yani bunun nedeni dediğim gibi hani bizde mimarlık yok, bizde mimar yok gibi bir yere gelmemeli.
Yani bu mimari hafızaya dahi yarışma eklemlenmedi. Evet. Yani şu sözünü ettiğin ulaşım projesi ki ortaya çıktığı herhalde zaman
herkes eleştirdi.
Kapalı uçlu bir şey. Çünkü üniversiteye verilen bir uygulama projesi parçaydı. O projeyi fark ettiğimizde biz hemen toplantılar düzenlemeye başlamıştık. Taksim platformu işte o zaman kuruldu. Ve o zaman belediye başkanının o projeden haberi yoktu. Beni şaşırtan, en çok şaşırtan şey bu olmuştu. O dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen, Gümüşsuyu'nda açılan bu yarıkları görmemişti. Yani projeyi okuma şeyi olmadığı için normal insanlar, hani projeye baktığında bir apartmanların önünde, 2 metre önünde 11 metrelik bir isnat duvarının olabileceğini fark etmemişti belediye başkanı. Yani kendi düzenlediği yarışmadan kendisinin bile haberi yoktu aslında bir bakılırsa. Çünkü üniversitelerden uzmanlar işte ulaşım projesi deyince bütün İstanbul meydanlarına, Mecidiyeköy'e, Eminönü'ne, Tophane'ye, Beşiktaş'a aynı projeleri yapıyorlar.
Tabii.
Yani basma kalıp.
Evet, bugün belki bu konuda da bir şey olabilir bu yarışmalar. Yani çünkü belediye nasıl davranıyor İstanbul'da? Bu hani zamanda enformel kent olmasının da bir sonucu olarak hep bir yerde bir problem oluyor. Belediye koşup orayı yamamaya çalışıyoruz. O sırada başka bir yerde problem çıkıyor. Orayı yamamaya çalışıyor. Yani belediye böyle sürekli kanter içinde problem alanlarına yetişmeye çalışıyor.
Hiçbir ama görevini öyle tamamına tanımlıyor.
Evet.
Yani görevini de öyle görüyor.
Yukarıdan bakıp yani ona bir yorum yapmak, bir vizyon getirmek, geçmişiyle, bugünüyle, geleceğini böyle beraber yorumlamaya çalışmak, bunu işte şeye açmak, asıl tartışmaya açmak, herkesi düşünmeye devam çağırmak falan olmuyor. Yani mesela bunun kendisi de bir problem her zaman. Belediyenin kendini konumlandırdığı yer de bir problem o anlamda.
Yani böyle İstanbul falan gibi ofisler kuruluyor. Fakat bunlar da dışındaki enerjiyi şöyle şey yapıyor. Bir kere var olan şeyler var. Yani oranın o temsil sahnesinin arkasında diyelim kamu adına üretilen bilgiler var. Onları kullanmayı tercih ediyor. Ya da hayırseverlik kurumlarında hazır elinde bilgi var. Onları alıp kullanmayı tercih ediyor. Kendisi bir enerji yaratmıyor. Asıl sorun burada. Yani gönüllü insanları oraya çağırıyor. Hepimiz katılıyoruz çalıştaylara. Ama oradan bir şey çıkmıyor. Çünkü zaten iş başka yerde dönüyor. İçerik üzerine konuşmanın yöntemi değiştirmek için çok fazla bir kurumsallaşma, profesyonel ortamın kurumsallaşmasına hizmet ettiğini söylemek kolay değil. Yani bu mümkün olmuyor. Çünkü aslında işleyiş tam tersine. İşleyiş tam tersine kamunun içinde aslında güç elde etmek ve aslında siyasi iradeyle biraz onunla bütünleştirmek. Çünkü belediyeler, ilçe belediyelerinde falan da bunu görüyoruz. Değil mi? Böyle kentsel tasarım şeyleri falan yapıyorlar. Rehberleri. Evet. Hep kendi kendilerini hazırlıyorlar. Yani hiçbir zaman profesyonel ortamı açmıyorlar. Hiçbir zaman bağımsız hale gelmiyor çalışmalar. Hep bağımlı. Dolayısıyla bu yarışmada bu olumlu girişimleri, yani şu anda İmamoğlu ekibinin sergilemiş olduğu olumlu girişimleri yapılandırmak için yani olumlu bir adım. Fakat yetersiz bir adım. Yani bunu yapmak için, gerçekleştirmek için oldukça yetersiz kalıyor bu açıdan.
Evet. Evet. Yani biraz günün gerisinde de kalıyor. Yani gerçekten bugün hani dünya o kadar hızlı değişiyor ve radikal bir şekilde dönüşüyor ki bunun farkında olmak lazım. Yani biz böyle 40 sene öncenin yarışma formları, 20 sene öncenin kurumlarını tekrar ele alarak, iyi niyetli bir şekilde ele alarak falan bu şeyin bir parçası olamayız. Biz de dönüşüm istiyoruz çünkü. Yani İstanbul'da bir dönüşüm istiyor ve bu seçim onun büyük bir göstergesiydi bence. Ama ona cevap vermek için de yeni kurumlar, yeni formlar düşünmemiz gerekir. Bunu da hep beraber düşünmemiz gerekir. Bir sürü alternatif yani üstünden düşünmek gerekir.
Hı-hı. Yani Prost harekete geçtiğinde İstanbul hala bir küresel şehir olarak kozmopolit özelliklerini taşıyordu. Tabii. Nüfusunu kaybetmemişti. Tabii. Çok şeyle kültürlü yapısını henüz kaybetmemişti. Lozan Anlaşması henüz yürürlükteydi ve şehrin aslında bütün şeyleri, toplulukları ne kadar azalmış da olsa savaş sonrası gene de bu küresel dünyayla bir alışveriş içindeydi. İstanbul'un bugün bu alışverişi yok. Çünkü bütün bu kamusallık biçimleri Türkiye'ye özgü kamu özel karışmış şirketlerle yönetilmeye başlandı. Yani biz Avrupa Birliği'nin normlarına uymuyoruz. UNESCO'nun normlarına uymuyoruz. Birleşmiş Milletler'in normlarına dahi uymuyoruz şu anda. Dolayısıyla yani bir kopuş var. Şehrin aslında yalnızlığa doğru terk edilmiş
olduğunu. O normlara uymadığımız gibi ya İstanbul'u da anlamak için bir çaba göstermiyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Prost'un önerdiği şey çok önemliydi. Yani Prost İstanbul için vadilerin ne kadar önemli olduğunu anlamıştı büyük bir ihtimalle. Yani bunun ekolojik önemini de anlamıştı ve öyle bir öneriyle geldi aslında. Hem kamusal şeyin kültürün kamusallaştırılması açısından proje önemli, hem de kentin ekolojisi açısından aslında. Yani biz o örneği iyi anlamalıydık ve bütün önemli vadilerde bu şeyi tekrarlamalıydık aslında. Ama biz o fırsatı kaçırdık. Onun yerine o vadileri parselleyip hani parseller içinde işte şey
göçmenler oteller. Göçmenler yaptık yani oteller maalesef. Ve işte.
Maalesef. Evet, evet. Evet. Ondan mesela
programın sonuna geldik zannedersem.
Son bir şey söyleyeyim. Mesela kültür vadisini nasıl kaybettik? Bunu anlamak bile bu hataları tekrar yapmamak açısından çok çok önemli olacaktır bence.
Evet, Maçka Parkı'na bakmak yeter.
Evet, yani Taksim'in aslında böyle bir şey olduğunu, mafsal noktası olduğunu, yani kültür şeyin vadisinin çok önemli bir girişçi olduğunu falan fark eden şeyler de çok azdı. Projeler de çok azdı. Bu halbuki çok çok önemli aslında.
Evet. Evet, çok teşekkürler sevgili Tansel Korkmaz.
Ben teşekkür ederim.
Ağzına sağlık. Bu konu çok daha tartışma kaldırır diye tahmin ediyorum. Herkese de iyi haftalar diyerek programı burada sona erdiriyoruz.
Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
Takus diyor ki
kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı.